Ayrım 13.
Daha sonraki araştırmalar bez bebeklerinin hayali oyunda onlara destek olabildiğini, çocuğun duygularını aktardığı şekil görevi gördüğünü ve ayrıca çocuk korktuğu zaman rahatlatıcı bir rol oynadığını göstermiştir. Bebek oyunları 1930'lardan bu yana araştırma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda bez bebekler arası seçim söz konusudur. Kız çocuklar baba bebekten çok anne bebeği tercih ederler. 6 yaşındakilerin 4 yaşındakilere oranla daha çok kendi cinslerinde bebeklerle oynamayı sevdikleri ve hoşgörülü ailelerin çocuklarının ise büyük bebeklerden hoşlandıkları hakkında raporlar vardır. Her ne kadar bulgular bu doğrultudaysa da çocuklara genel olarak bakıldığında büyük bir çoğunluğun küçük bebekleri sevdiğini ve oturabilen, ayakta durabilen, yatabilen, esnekliğe sahip olanları seçtikleri dikkati çeker. Çocukların oynadıkları oyunlar, oyuncaklar, şekiller, bez bebekler çocuklar için oyun araçları olarak kullanılmadan önce büyüklerin dünyasına aittir. Hel bunun üzerine çalışmalar yapmıştır. Örneğin Avrupa'da bebekler imparatoriçenin küçük tahta heykelciklerinde dikkati çeker. İmparatorun imparatoriçenin başka ünlülerin çamurdan veya tahtadan yapılmış heykelcikleri her kız çocuğuna alınır. Kız bunu evlendiği zaman yanına alır ve daha sonra çocuklarına verir. Bebeklerin özel ziyafet günlerinde kız çocukları onlara kuru pirinç sunar ve Japon feodal yaşamını taklit ederek bütün günü oyuncaklarıyla geçirirler. Erkek çocuklara ise kahramanların heykelleri alınır ve bu heykeller için ziyaret günü yapılır. Bu tip oyuncaklarla oynama Japonya'ya Hollandalılar tarafından getirilmiştir. Hale göre bu heykelciklerin dini amaçla tanrı olarak kullanılışı ile bebek oyunları arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Bazı toplumlar dini nedenlerden dolayı gösteriler yapmak istemezler, hatta korkarlar. Fakat bu toplumlardaki küçük kızlar rahatlıkla küçük köpekleri giydirerek vesaire batılı çocukların bez bebeklerle oynadıkları gibi oynarlar. Ne yazık ki burada insanların imaj yaratmadaki inanılmaz eğiliminden daha fazla söz etmek mümkün değil. Şimdilik en mantıklı açıklama oyuncakların insanların soyut düşünme yetenekleriyle orantılı olarak ortaya çıktıklarıdır. Hayal etme yeteneğinin uygun ortam veya nesneler olmaksızın ortaya çıkması beklenemez. Oyuncaklar sadece oyunları gerçek kılmak için kullanılırlar. Keşfedilebilen, bir şeyler yapabilen nesneler veya farklı şeyler yaratılabilecek malzemeler çocuk için eşit derecede önem taşır. Çeşitli yaş düzeylerinde hangi oyuncakların, malzemelerin ve oyunların seçileceğine dair pratik öneriler veren birçok kitap vardır. 2,5 yaşındaki bir oğlan çocuk için kırmızı şaşı gözlü, zehirli, kırmızı bir dili olan 2,40 metre uzunluğundaki yılana benzer naylon bir kürk, şimdiye kadar görülmüş en iyi seçilmiş oyuncaktı. Bu oyuncak gün boyunca başkalarını korkutmak için kullanılıyor, gecede rahatlamak için çocuğun yanına konuluyor. Oyuncak heyecanlı, rahat, ayırt edici güzel bir kombinasyondur. Oyun terapi. Modern oyun terapisi gözleme dayanır. Böylece oyun sırasında çocuğun nefret ettiği ve korktuğu şeyler belirlendikten sonra güvensizliğinin nedeni bulunur. Anlayışlı bir yetişkinin rehberliğiyle çocuğun huzurlu olması sağlanır. Böylece çocuk onunla oyun oynayarak iyileştirilir. Çok eski zamanlarda bugünkü oyun tedavisi dediğimiz durumu büyük anne ve teyzeler amatörce yapıyorlardı. Onların yaptığının uzmanlaştırılmış durumuna bugün oyun terapi diyoruz. Oyun terapi için koşul, çocuğun oyuncaklarının olması ve bir yetişkinin kendisiyle oyunun kesilmeyeceği bir ortamda ilgilenmesidir. Kardeş yarışması, ebeveyn ile çatışmalar veya herhangi bir aniden oluşan olay onun tedavi edici olan bu oyununu engellemez. Yetişkin oyuncaklarla yapılması gerekenleri yapar. Çocuk oyun ile sorunlarını dışa atar. Bu da en doğal bir kendi kendini tedavi etme durumudur. Burada yetişkinin rolü oyun esnasında dış engelleri ortadan kaldırmak ve çocuğa pek belli etmeksizin oyuna bir yön vermektir. Bu dışa at örneğini yetişkinlerden de verebiliriz. Bir şeye üzülen bir yetişkin o olayı çok konuşarak atmaya çalışır. Bu doğal bir durumdur. Kişi adeta o olayı tekrar tekrar anlatmaya zorlanır. İçinden öyle gelir, anlattıkça kendini iyi hissettiği de karşıdan izlenebilir. Oyun terapide bu doğal eğilimden yararlanılır. Oyun belirli zaman aralıklarıyla çocukla oynanır. Oyun bölünmeyeceği için çocuk bütün dikkatini oyuna verecektir. Oyun çocuk için bazen başarılı, bazen de başarısız olabilir. Çocuk adeta oyun içinde savaşır. Bu arada çatışmaları da ortaya dökülür. Yöntemin bir sınırı vardır. Çocuk ile yaratılan bu klinik ortam onun yaşamını yansıtamadığı yerde yöntemin sınırına gelinmiş demektir. Bu durumda bağımlılık ve sevgisizlik başlamış demektir. Psikoanalitik terimle söylemek gerekirse kuvvetli bir nörotik eğilim olarak transfer, aktarma olayı ortaya çıkar. Çocuğun çatışmalarının kaynaklandığı orijinal enfantil durum her yeni duruma ve oyun ortamına yansır. Freud bu duruma tedavinin ilk aşaması olarak bakar ve bu durumu transferans nevrozu olarak görür. Hasta kendi çatışmalarını her ortama yansıtırken her girişime de direnmeye başlar. O artık bir karşı gelme devresine girmiştir. Dünyadaki bütün savaşları sona erdirmek için savaşmaktadır. Direnişi buradan gelir. Bu düzeyde psikoanalitik olmayan terapi yöntemleri sona erer. Artık çocuğa psikoanalitik olarak yaklaşmak gerekir. Bu devrede hasta adeta iyi olmak istemez, isteyemez. Tedavideki kendi sorumluluğunu kavrayamaz. Psikoanalitik tedavi bu süreçte başlar. Psikoanalitik bilginin de sistemli olarak kullanılması gerekir. Çünkü hiçbir nörotik tam olarak bir iyileşme çabası göstermez. Bağımlılıklarını ve düşmanlıklarını tedaviye ve terapiste aktarma gereğini bilmez, önemsemez. Psikoanalist hastanın direnişinden çok şeyler öğrenilir. Oyun oynarken çocuğun gösterdiği aktarma olayı, yetişkinlerin konuşarak yaptığı gibi, oyunda başarısızlık durumunda ortaya çıkar. Emosyonel yönden çok gergin olur. Öyle ki oyun oynamayı bile reddeder. Oyunda aniden bir boşalım durumu gösterir. Boşalım oyuna karşı olduğu gibi oyunu gözleyene, terapiste, karşı da olabilir. Eğer çocuk oyunda başarısızsa oyunu bozma girişiminde bulunur. Sonuç olarak çocuk yavaş yavaş oyunda yeteneksiz olmaya başlar. Buna göre oyun gözlem bir tanısal alet olarak görülebilir. Örneğin küçük bir kız çocuk sadece tanı için getirilir. Terapist onu oyun içindeki başarı ve oyunu bozma durumlarıyla tanımaya çalışır. Çeşitli korkularla tehdit edilen egosu oyun ortamı içinde tekrar bütünlüğünü ve kuvvetini kazanır. Ayşe adlı 3 yaşındaki bu kız çocuk yüzü biraz solgun fakat zeki, şirin ve tam anlamıyla cinsine özgü görünümde bir çocuktur. İstediği olmadığında inatçı, vurucu, kırıcı olduğu söyleniyor. Yenice kabuslar başlamış ve yeni katıldığı oyun grubunda şiddetli sıkıntılı atakları olmuş. Oyun grubu öğretmenleri onun eşyaları acayip bir şekilde kaldırdığını, kendisinin katı, rigid, bir duruşu olduğunu söylerler. Geriliminin tuvalete gittiği anlarda arttığı dikkati çeker. Anne çocuğunu gözlem için getirdiğinde durum şöyledir. Çocuk gelmek istememiştir. Çünkü çocuğun kendince kurtulmak istediği bir şikayeti, bir hastalığı yoktu. Aksine pek çok kimse onun rahatını bozuyordu. Onun terapisten istediği kendisine değil, bu etrafındaki kişilere bir şeyler yapılmasıydı. Çok kere ailesiyle arasında bazı olumsuzluklar olduğunu hissediyor ve kendisinin haklı olduğuna inanıyordu. Çocuk ayrıca annesinin terapiste neler söylediğini de bilmiyordu. Diğer taraftan bir terapist olarak annenin sözlerine de ne derece güvenilir? Anne kendi istekleri açısından konuya bakıyordu. Kısmen kendini, kısmen başkalarını suçluyordu. Belki de büyük anne veya baba suçlu diyebiliyordu. Ayşe terapistin hastanedeki odasına geliyor ve gelme nedeninin kabuslarını anlatmak için olduğunu biliyordu. Kabusu ise devamlı olarak tanımadığı bir adamı görmesiydi. Anne bu kabusları bir çocuk doktoru ile konuşmuş ve doktor bademcik ameliyatını düşündüğünü söylemişti. Bu konuşmaları da Ayşe duymuştu. Çocuk terapisti sadece kendisiyle oyun oynayacak biri olarak biliyordu. Böylece çocuğun doktor kuşkusu giderilmişti. Ortada bazı oyuncaklar vardı. Çocuğun bazı şeyler yapması ve bir oyuncak seçmesi gerekiyordu. Böylece ikinci adım atılacaktı. Ayşe oyun odasına geldiğinde annesinin elini tutuyordu. Terapistin elini sıktığında katı görünümde ve soğuktu. Terapiste hafif bir gülücük attıktan sonra annesine döndü ve annesine sarılıp kapıyı gösterdi. Çıkalım demek istiyordu. Başını annesinin eteğine sarmıştı. Başını sadece terapistin sorularına cevap verirken çıkarıyordu. Sonra tekrar sokuyordu. Onu anlamaya çalışan yeni bir yetişkin ile karşılaşmıştı. Daha sonra anne onun dikkatini oyuncaklara doğru çekti. Fakat hala annesinin eteklerine sarılmış ve devamlı olarak "Anneciğim, anneciğim" diyordu. Terapist beklemek gereğini hisseder çünkü aralarında bir diyalog gerçekleştiğine inanmıyordu. Yine annesinin eteğini tutarak bir bebeği gösterir ve çocukça bir ifadeyle "O ne, o ne?" der. Annesi bebek olduğunu söyleyince bu defa "bebek, bebek, bebek" diye tekrarlamaya başlar. Sonra annesinden bebeğin ayakkabılarını çıkartmasını ister. Anne denileni yapar. Çocuk devamlı olarak ayakkabıyı bebeğe giydirip çıkartmasını istiyordu. Bu sırada ses tonu değişmişti, sıkıntılıydı. Daha sonra çocuktan annesini dışarı çıkartması ve odada beraber kalınması önerilir. Çocuk, beklenmeyecek şekilde, bu öneriye karşı gelmez ve hatta beklenenin dışında kendisini birden dayanaksız hissetmez. Çünkü hep annesine dayanarak duruyordu. Annesinin elini bırakır. Annesi de çıkarken bebeği kızının eline verir. Terapist bebeğin ismini sorar, çocuk cevap vermez. Fakat bebeği bacaklarından tutup acı bir gülüş ile bebeğin başını odanın içindeki çeşitli eşyalara ve diğer oyuncaklara dokundurmaya başlar. Bu sırada raftan bir oyuncak düşer. Çocuk terapistin yüzüne bakarak adeta izin alarak gülmeye ve yine bebeğin başıyla oyuncakları itmeye başlar. Bu şekilde bu küçük oyuncakları da raftan düşürür. Heyecanı daha da artar. Daha sonra özel bir davranış yaparak odanın ortasındaki oyuncak trene bebeğin başı ile vurur. Tren hareket eder. Çocuk o anda birdenbire durur ve rengi solar. Duvara dayanır, bebeği belinden aşağı dikey olarak tutar. Yere düşmesi için yavaşça elinden bırakır, tekrar alır. Pozisyon aynıdır ve tekrar düşürür. Bu hareketi tekrar tekrar yapar. Daha sonra "anneciğim, anneciğim" diye bağırmaya başlar. İletişimin bozulduğunu sanarak anne içeri girer. Annesi gitmek isteyip istemediğini sorar. Terapist isterse gidebileceğini ve birkaç gün sonra tekrar gelebileceğini söyler. Çocuk annesinin elini bırakır, oradaki sekreterlere bile "hoşça kalın" dedikten sonra memnun olarak ayrılır. İlk seans için bu performans yeterli ve başarılıydı. Küçük çocuklarda başlangıçta kelimeler, yani konuşma pek o kadar gerekli değildir. Buradaki iletişim ileride konuşmaların olacağını işaret ediyordu. Annenin telaşla odaya gelmesi oyunu bozmuştu. Çocuğun sıkıntısını, ani panikleme, saldırgan olma ve aniden oluşan inhibisyon, durma ve solgunlaşma ile göstermişti. Eşyaları eliyle değil bebeğin başıyla itmesi, sanki elinin uzantısıymış gibi ve sonra aynı bebeği jenital bölge hizasında tutup aşağı doğru, belden aşağı düşürmesi ilginçti. Elin uzantısı olarak sembolize edilebilen bebek, çocuk için sanki bir itme aleti olmuştu. Bu da kendi eliyle eşyalara dokunmaya veya itmeye cesaret edemediğini gösteriyor. Burada öğretmenin gözlemini hatırlayalım. Eşyalara özel bir şekilde dokunuyor ve kaldırıyor diyordu. Bu gözlemler Ayşe'nin kendi ellerine karşı genel bir olumsuzluğu olduğunu işaret ediyor. Ayşe ellerinden endişeli. Ona kendi elleri sanki saldırı aracı gibi geliyordu. Ayşe'nin davranışını hatırlayalım. Bebeği düşürüyor, alıyor, takıntılı bir şekilde bunu tekrarlıyor. Daha sonra eliyle değil, sanki elinin uzantısı gibi kullandığı bebekle raftan diğer oyuncakları düşürüyor. Bebek burada saldırıcı bir oyuncak gibi oluyor. Dikkati çeken diğer bir özellikse bebeği yere düşürürkenki aşırı sıkıntısıydı. Ayşe bir şey kaybediyordu. Annenin yuvadaki gözlemiyle konuya yaklaşalım. Ayşe yuvaya gittiği gün ilk defa olarak erkek çocukların girdiği bir tuvalete girer. O günden bu yana neresi olursa olsun tuvalete giderken sıkıntılıdır. Diğer hikayeleri tekrarlayalım. Ayşe'nin özgeçmişine bir kere daha bakalım. Ayşe 6 parmaklı bir çocuk. 6 aylık iken bir tanesi alınmış ve elinde ameliyat izi var. Ayşe ameliyatı hatırlamıyor. Ayşe büyüklerine zaman zaman elindeki izin ne olduğunu sorduğunda küçükken sivrisinek ısırmıştı diye cevaplandırılıyor, onun izidir deniyor. Yakın zamanlarda da onun doğuştan olan bu anormalliği konuşulmuş. Anne konuşma sırasında çocuğun bazı şeyleri işittiğini ve cinsiyet konusunda bazı merakları olduğunu söylüyor. Ayşe'nin yarım anlayışına göre zamanıyla bir parmağı koparılmıştı. Zararlı bir şey ki koparıldı. Oyuncaklara onun için eliyle değil bebekle dokunuyor. Diğer taraftan tuvalette erkek çocukları görmüştü. Duruma göre jenital yönden de kendisinden bir şeyler alınmıştı. Ayşe'nin ikinci gelişinde anne şu bilgiyi verir. Babası tuvalette tıraş olurken Ayşe onu seyretmeyi sevmektedir. O gün baba yine tuvalettedir. Ayşe koşa koşa gider, niyeti babasını yine tıraş olurken seyretmektir. Fakat babasının tuvalette işi vardır. Henüz tıraşa başlamamıştır ve durum gereği, "Hayır, içeri girme, olduğun yerde kal," der. Ses tonu yüksektir. Ayşe tekrar sıkıntılı olur çünkü kalbi kırılmıştır. Ayşe'nin uykuları bozuk olduğu gibi kabusları da vardır. Anne bir çocuk doktoruna götürmüştü. Doktor bademciklerinin alınması gerektiğini söylemişti. Ayırma, koparma anlamındaki bu sözcük çocuğu etkilemişti. Parmağı vaktiyle alınmıştı, şimdi de bademciği alınacaktı. Hayali operasyonu ile oğlan çocuktan kız olma hali de vardı. Yuvaya giderken anneden de ayrılmıştı. Baba da bağırarak onu uzak ayrı tutmuştu. Bütün bunlar uykularını da etkilemişti. Oyunda bozulmanın tam karşısı oyunda doyum sağlamaktır. Oyunda çocuk bozulduğunu veya doyum sağladığını her zaman kesin olarak belli edemez. Bu ancak uzun gözlemlerle anlaşılabilir. Ayşe'nin seanslarında bu ayrımı yapabilmek zordu. Öyle ki aynı anda doyum hali görüldüğü kadar bozulma hali de hissediliyordu. Ayşe bir sonraki seansa geldiğinde terapiste gülerek yaklaşır fakat annesinin elini bırakmaz. Annesinin içeride olmasını ister, terapist üzerinde durmaz. Çocuk odanın ortasına geldiğinde annesinin elini bırakır. Oyuncaklara doğru ilerleyip amaçsız bir şekilde onlarla oynamaya başlar. Terapist annesine bir kenarda oturmasını işaret eder. Çünkü Ayşe bir oyuna başlar gibidir. Bu durumu bozulmasın, dikkati dağılmasın ister. Ayşe odanın köşesine gider, orada yerde küpler vardır. İki blok alıp yere koyar. Tekrar köşeye gider, tekrar iki blok alıp getirir. Yere koyar, böylece bu işlemi birkaç kere tekrarlar. Küplerle bir şeyler yapmak ister gibi durumu vardır. Şimdi bütün küpler odanın ortasındadır. Kendisi de karşısına geçmiş onlara bakmaktadır. Küpleri almak için odanın köşesine gidişi hızlı fakat gelişi ise telaşsızdır. Küplerin yanına diz çöker ve oyuncaklar arasından oyuncak ineği alır ve bu oyuncak ineğin etrafını küplerle çevirerek onun için bir oda yapar. Bunu yapabilmek için 15 dakika uğraşır. Yaptığı odanın köşeleri tam dik açılıdır. İnek tam tamamına içeri sığmaktadır. Sonra odanın geniş duvarının dışına 5 tane küpü dikey olarak uzatır. 6. küpü ise yan tarafa doğru koyar. Bu işlemi yaparken yüzünde bir memnuniyet ifadesi vardır. Ayşe sanki bir analık özeniyle ineği yerleştirmiştir. Huzurlu ve yoğunlaşmış durumdadır. Oyun bir doyum ile tamamlanmıştı. Kendisi bir şeyler yapmıştı. Bundan hoşnut kalarak oyunu bitmişti. Küplerin görünümü terapisti birden etkiler. Çünkü ayağa kalkıp küplere bakıldığında yapılan şeklin bir el şeklinde olduğu görülür. Hatta 6. parmağı olan bir el. Ayrıca şeklin koruyucu ve dişi bir özelliği vardı. Bu şekle göre inek bir oda içine konmuştu, korunuyordu. İkinci olay da burada adeta belirtilmişti. Tek parmak bir tarafa atılmıştı. Ayrıca dişilik sembolü o parmak olmadan da şekillendirilmişti. Tüm etkinlik yaklaşık 2 saat sürmüştü ve Ayşe mutluydu. Sonuçta Ayşe anlamlı bir şekilde terapiste bakar, güler, annesinin elinden tutarak onu odadan dışarı çıkarır. Anne gel gidelim der. Bekleme odasına çıkarlar, terapist arkalarından bakarken, terapiste onlar orada der ve sonra hoşça kalın dercesine onu selamlar. Terapist özellikle geri doğru çekilir. Ayşe kapıyı sertçe kapatır. Burada iki hamle olmaktadır. Şöyle ki, birincisi analitik olarak bakılırsa çocuk onu odada bırakır ve selamlayıp gider. Tıpkı annesi gibi. Annesi de çalıştığı için her sabah böyle yapıyordu. Şimdi neredeyse o terapisti köşeye sıkıştırmıştı. Sanki ona yapılanlar gibi. Onca. Terapist yavaşça kapıyı açar ve küplerin ortasındaki ineği Ayşe'nin koyduğu yerden çıkarır. Bunu yaparken Ayşe'nin onu takip etmesini de sağlar. Bu sefer Ayşe yanına gelir, memnundur. Kendisi bu oyunu tekrar oynayacağını söyler ama şimdi gidiyorum, tekrar geleceğim, söz veriyorum der. Ve büyük memnuniyet içinde terapisti yaptığı şekilde bırakarak gider. Ayşe'nin başlangıç aşamasında otosferdeki sıkıntısı daha sonra mikrosfer düzeyinde doyuma ulaşmıştı ve sonunda makrosfer düzeyde tam memnuniyet hali olmuştur. Annesini terapistin bulunduğu bölgeden uzaklaştırmış ve doktoru adeta kilitlemiş. Oyun ile bir adamı bir odaya kapamıştı ve onlar orada demişti. Bunlar birer mesajdı ve ayrıca bir şeylerden kurtulmuş bir hali vardı. Terapistin kanısına göre burada bir baba transferi de var. Başlangıçta terapistin odasına geldiğinde onun yüzüne bile bakmıyordu. Aslında terapist pek çok oyuncağı olan bir adam görünümündeydi. Terapist ile bu yüzden ilgilenmesi gerekirdi. Terapisti baba figürü yerine koymuştu ve baba ile oyun oynamak tuhafına gidiyordu. Giderken de onlar orada derken adeta babasının orada kal dediği andaki pozunu yaratmıştı. Dışarı içeri kavramı. Oyun davranışının gerçek ile bağdaştırılmasında ne derece isabet kaydedildiği de tam olarak bilinemiyor. Fakat kesinlikle çocuk bilinçsizce ve otomatik olarak oyuna kendi problemli dünyasını yansıtabiliyor. Bu kadar küçük bir çocuk için ego gücü de henüz gelişmemiştir. Kendiliğinden, spontan, bir oyunda çocuğun kendi kendisini iyileştirici yönlü bir örnek açıkça gösteriyor. Oyun terapi yanı sıra tanıyı da daha iyi görebilmek, bu kendiliğinden iyileşme süreçlerinin sistematik olarak kullanılmasıyla gerçekleşir. Oyun terapi çocuğun kendisine yardımcı olduğu kadar ebeveynine de çocuğun eğitiminde yol göstermesi yönüyle yararlı olur. Oyun terapiden yeterince yararlanılmazsa psikoanalitik tedaviye başlanabilir. Daha ileri yaşlardaki çocuk ile uzun konuşma seansları oyunun yerini alır. Bu arada çocuğu doğallığa çekebilmek için oyun kağıdı gibi malzemelerden yararlanılır. Oyun kağıdıyla oyun oynuyormuş gibi bir görünüm içinde çocukla çeşitli konular konuşulur. Oyun tedavisinde çocuğun birkaç saatlik oyun etkinliği, derdini anlatamayan, konuşamayan küçük çocuklar hakkında psikoloğa pek çok ipuçları verebilir. Gözlemlerini geliştirmiş deneyimli kişiler bu oyun seanslarında çok şeyler görebilirler. Çocuğun dünyasında geçmiş, gelecek, gerçek, hayal karşılıklı etkileşim halindedir. Yukarıdaki örnekte birinci seansta bunlar tehlikeli bir durum gösteriliyordu. İkinci seansta çocuk neredeyse kopan parmağını onardı. Kendini emniyete aldı, dişiliğini doğruladı. Böylece oyunla çocuğun ruh sağlığı, dinginliği tekrar sağlanmış oldu. Sonuçta anneye şu şekilde yol gösterilir. Ayşe'nin yara izi, parmak sorunu, jenital durum ve ameliyat kuşkusu kaldırılmalıdır. Bunun için kendisine karşı içten bir tavır alış gereklidir. Şöyle ki kız arkadaşlarından başka özellikle erkek arkadaşları da olmalı, evine gelmeli ve beraber oynamalıdır. Baba ile dostluk tekrar kurulmalı, ameliyat endişesini gidermek için adı geçen doktoruna tekrar gidilmeli ve doktor çocuğun yanında ameliyata gerek olmadığını söylemeli.